Ayrım 5.
Kısa zamanda çok sayıda ilahiyat fakültesinin açılması büyük bir öğretim elemanı ihtiyacını da beraberinde getirdi. Önceki mezunlarla doldurulmaya çalışılan kadrolara hemen her cemaatten ilahiyatçılar yerleştiler. Neticede ilahiyat fakültelerindeki bilim ve öğretim seviyesi düştü. Siyasal İslamcı hareketler bu kez ilahiyat fakültelerine yerleşme yoluna gittiler. Türkiye'de İslamcı hareketin gelişmesine paralel olarak bu alanda kullanılan fundamentalizm ve köktencilik gibi kavramlarda sıkça kullanılmaya ve tartışılmaya başlanmıştı. İlahiyat fakültelerinin önde gelen bazı öğretim üyeleri İslamcılara yöneltilen fundamentalist ve köktenci tanımlamalarını kendilerine göre yoruma tabi tutuyor ve savunuyorlardı. Bunlara göre fundamentalist kavramının kaynağı Hristiyan dünyasıydı ve dinin temellerine tartışmasız inanan ve uygulamaya çalışanları ifade ediyordu. Bu açıdan bakıldığında aslında dinlerinin gereğini yapmaya çalışan bütün Müslümanlar birer fundamentalist idi. İlahiyatçı Profesör Doktor İ. Süreyya Sırma bakınız bu konuda neler söylüyor. Bugünkü İslam dünyasındaki fundamentalizm anlayışına gelince, kanaatimiz odur ki Müslümanlar için kullanılan bu tabiri en iyi anlayanlar dinsizler, laikler, onu anlamayanlar ya da anlamak istemeyenler de Müslümanlardır. Yukarıda bir nebze bahsettiğimiz gibi dini fundamentalizm, dini asıl kaynaklarına dayanarak ve de hiçbir şekilde inançta olsun, amelde olsun taviz vermeden yaşamak istemektir. 4-5 sene öncesine kadar radikal diye adlandırılan, bu İslam'a tavizsiz yaşamak isteyen Müslümanlara birkaç senedir fundamentalist denmeye başlandı. O halde Müslümanların dışındakiler onları fundamentalistler diye tanımlarken, İslam'ı en mükemmel ve mümkün olduğunca eksiksiz ve tavizsiz yaşayan Müslümanlar demek istiyorlar. Asıl ve temel fundamentalizm dururken neden asılsız ve temelsiz, laisizm kokan bir din anlayışını sahipleniyorsunuz da ardından ben ehli sünnet itikadında şeriatçı bir Müslümanım diyorsunuz? Ehli sünnetlik, temelsizlik, devletsizlik midir? Ebu Hanife tabi olduğu devlete karşı ayaklanırken köktenci değildi de neydi? Yeni Dünya Düzeni ve Fundamentalizm Profesör Doktor İ. Süreyya Sırma S72. Bir başka İslamcı bu konudaki genel tavırlarını şu şekilde özetliyor ve evet, İslam gelirse bir daha gitmeyecektir. İslam toplumunda yönetim alternatifleri yine Müslümanlar içinden çıkacaktır diyor. İşte ancak böyle tevhidi çizgide, düşünsel ve kültürel planda bir değişim sonucunda İslam gelecektir ve hiç şüphesiz geldiğinde de bir daha gitmeyecektir. Tıpkı laikliğin 70 yıldır gitmediği ve gitmek de istemediği gibi. Nasıl ki bugün laik demokratik sistemde yönetim ve rejimin niteliği aynı kalmak şartıyla bu şartı benimseyen laik ve demokratik partiler programlarını topluma sunup da yönetime talip oluyorlar ve iktidara gelince de sistemi ve değişmesi teklif dahi edilmeyen ilkelerini veri olarak kabul ederek mevcut sistem içinde kalarak toplumun işlerini yürütmeye çalışıyorlarsa, aynı şekilde İslam toplumu kurulduğunda da bu İslami sistem veri olarak ön şart olarak kabul edilecektir. İslam'ı benimsemiş mümin insanlardan oluşan farklı kadrolar, İslam'a göre hazırladıkları alternatif projeleri topluma sunup yönetime talip olabilecekler ve iktidar olunca da toplumun işlerini mutlaka Allah'ın hükümleri çerçevesinde yürüteceklerdir. Yani İslam toplumu kurulunca İslami sistem sürekli olacak ancak değişik İslami kadrolar tarafından yönetimin yine İslam çerçevesi içindeki alternatifleri, alternatif ekonomik ve sosyal projeler oluşturabilecek, bu projeleri topluma sunarak destek isteyebilecek, ümmetin teveccühüne mazhar olan kadrolar iktidar olabilecektir. İslam'ı esas almayan plan, program ve projeler savunulamaz, propaganda edilip bunlara destek, oy istenemez. İslami Şahsiyet ve Toplumsal Değişim Mehmet Pamak S259 ve devamı. Yesevi Zade tarafından yazılan ve henüz yayımlanmamış Şeriatçı 5. Kol adlı eserden Hümeyni'ye ilişkin olarak aldığım notlar aşağıdadır. İbtace'den sonra 1978 yılında İran'da pek kanlı bir ihtilalle totaliter şeriatçı iktidarı tesis eden ve yıllarca kan ve gözyaşı içinde zulümle hüküm süren Diktatör Hümeyni'den iktibas ettiğimiz aşağıdaki pasajları da okuyunca görüyoruz ki, şeriatçılığın sünni varyantı da, şii varyantı da totaliter teokratik iktidar mücadelesinde hep aynı 5. kol stratejisini takip etmektedirler. Yani, mevcut düzeni can düşmanı bilerek onu topyekün reddetme, kanunlara itaatsizlik, O düzen içinde elden geldiğince kendi başına buyruk alternatif bir cemaat oluşturma, iş başındaki rejimi önce uzun süreli bir sözlü propagandayla gözden düşürme ve kendi içinden sabote etme ve nihayet yeteri kadar kuvvetlenince yeryüzündeki bütün şeriatçı güçlerle işbirliği yaparak ve onların bir uzantısı halinde silahlı mücadeleyle, terörle, ayaklanmayla, kan ve ateşle şeriatçı düzeni kurma. Şimdi sizin ne ülkeniz ne de ordunuz var. Fakat elinizde tebligat yapma imkanı vardır ve düşman bütün tebligat, propaganda araçlarını elinizden alamamıştır. Şüphesiz ibadet meselelerini de öğretmeniz, hatırlatmanız gerekir. Ancak İslam'ın siyasi, iktisadi ve hukuki meselelerinin önemli yeri unutulmamalıdır. Ödevimiz şimdiden gerçek ve adil temellere dayanan bir İslam devletinin temellerini atmak için çalışmak, propaganda yapmak, tebligat yapmak ve talimat vermek, aynı düşüncede insanlar bulmak, bir düşünce ve tebligat dalgası doğurmaktır. Ki bir içtimai akım meydana gelsin ve zamanla uyanık, bilinçli, ödev duygusu olan bu dindar yığınlar İslami harekete kalkışsınlar ve İslami yönetimi kursunlar. İşte ey İslam'ın cesur çocukları! Siz erkekçe ayağa kalkın ve halka hitap edin, konuşun. Gerçekleri halk topluluklarına sade bir dil ile anlatın. Onları kaynaşma ve hareket haline getirin. Sokak ve çarşılardaki halktan, bu temiz yürekli işçi ve köylülerden, uyanık üniversite öğrencilerinden mücahitler meydana getirin. Halkın tümü mücahit olacaktır. Toplumun bütün sınıfları hürriyet, bağımsızlık ve milletin mutluluğu için savaşmaya hazırdırlar. Hürriyet ve mutluluk için savaşmada dine ihtiyaç vardır. İslam'ı, cihat ve mübareze, savaş, dini olan İslam'ı halka verin ki inançlarını ve ahlaklarını ona göre doğrultup düzeltsinler ve mücahit bir güç halinde zorba ve emperyalist örgütü yıkıp İslami hükümeti kursunlar. Enis Berberoğlu, Laiklik Asıl Kime Lazım başlıklı makalesinde şöyle diyor. Dini fanatizmin sabıka listesi Türkiye ve İslam'la sınırlı değil elbette. James A. Haut tarafından kaleme alınan Kutsal Dehşet, Aykırı Yayınları, İstanbul 1999, isimli kitap Hizbullah'ı mumla aratacak örneklerle dolu. Mesela 1776'da Abbeville, Fransa'da genç bir çocuk dine saygısızlık etmekle suçlandı. Meryem Ana ile dalga geçen şarkılar söyleyip din adamları geçerken şapkasını çıkarmadığı söyleniyordu. Kiliseyi eleştirmenin cezası ölümdü. Şövalye Labar adındaki gencin ceza olarak önce dili ve sağ eli kesilecekti. Sonra da direğe bağlanıp yakılacaktı. Yazar Voltaire onu kurtarmaya çalıştı ve dava parlamentoya taşındı. Parlamento merhamet gösterdi. Çocuğun sakat bırakılıp yakılması yerine doğrudan kafasının kesilmesine izin verdi. Çocuğun cezası 1 Temmuz 1776'da infaz edildi. Cesedi Voltaire'in felsefe sözlüğünün bir kopyası ile birlikte yakıldı. Meksika'da 1500'lerde Aztek din adamları binlerce insanı tanrılara kurban etti. Aztekler, güneşin her gün insanların kurban taşlarında çıkarılan, kalpleriyle beslenmezse kaybolacağına inanıyorlardı. Yağmur tanrısını memnun etmek için ise ağlayan çocuklar kurban edilirdi. Böylece gözyaşlarının yağmur getirmesi beklenirdi. Tahıl tanrıçası için yapılan törende bir bakire 24 saat dans ettikten sonra öldürülür ve derisi yüzülürdü. Sonra da derisini bir rahip üzerine geçirir dans etmeye devam ederdi. 1980'lerde İran'da Şii din adamları İslam'ı kabul etmeyen Bahailerin öldürülmesini emretti. İçlerinde kadın ve çocukların da bulunduğu 200 kadar Bahai asıldı veya kurşuna dizildi. 40 bin kadarı ise İran'dan kaçtı. 1983'te Darkley, Kuzey İrlanda'da bir pazar sabahı Katolik teröristler otomatik silahlarla bir Protestan kilisesini taradı. 3 kişi öldü ve 7 kişi yaralandı. Kuzey İrlanda'da 20 yıl boyunca devam eden dinsel çekişme bu tür saldırılarla 3000 kişinin yaşamına mal oldu. 1096'da 1. Haçlı Seferi'nin başlangıcında binlerce Hristiyan kutsal topraklara ulaşıp Müslümanları öldürmek amacıyla Haçlı ordusuna katıldı. Almanya'da bazı Haçlılar, Tanrı tarafından kutsanmış olduğunu inandıkları bir kazı takip ettiler. Kaz onları Musevi mahallelerine götürdü. Bu mahallelerde Musevilerin evleri yakıldı ve hepsi öldürüldü. Pascal, dinsel inançlara sığınmadıkça insan kötülüğü böylesine zevkle ve acımasızca asla yapamaz kanısındaydı. O yüzden yeniden soralım. Laiklik asıl kime lazım? Hasan Pulur, Din ve Siyaset başlıklı makalesinde şu bilgileri veriyor. Yıl 1951, dini siyasete alet ettiği için 10 ay hapse mahkum olan Vaiz Fevzi Bayar'ın af önerisi mecliste görüşülmektedir. Demokratik Parti Milletvekili Ömer Bilen, af önerisinin kabulünü isterken CHP'lilere döner, lehte oy ister. Günahlarınızı belki azaltabilirsiniz demeye getirir. İsmet Paşa bu lafı kabullenir mi? Çıkar kürsüye. Dini siyasete araç etmeye örnek gösterilen bir olayın görüşülmesindeyiz. Bizim yürürlükteki rejimimize dini siyasete araç etmeyi yasaklayan hüküm nereden ve niçin gelmiştir? Bunun kaynağı ulusal savaşa kadar gider. Ulusal savaşta yenen taraf, Türkiye Devleti'nin yeryüzünden kalkmasına karar verdi ve bunun için halifeyi, padişahı ve ulemasını araç olarak kullandılar. Anadolu'da yalnız başına kalan Türk ulusu, eline ne geçerse sopa, balta, yumruk, tırnak, bununla yaşamını ve bağımsızlığını kurtarmaya çalışıyordu. Buna halife en etkili karşılık ve engel olarak şu önlemi buldu. Ulema toplandı, Şeyhül İslam bunların başına geçti. Anadolu'da mücadele edenler kafirdir fetvasını verdi. Huzurunuzda konuşmak şerefine eren bu arkadaşınız, onların içinden seçilen 5-6 idam mahkumundan biridir. Halifenin Şeyhülislam Dürri Efendi'nin fetvasıyla. Anadolu büyük bir savaştan çıkmış, yorgun, araçsız, Türk ulusu mücadelenin sonucunun ne olacağını zaten endişeyle düşünürken, bütün çabasını vatanseverliğinde toplamışken, Yunan uçakları her gün avuç avuç Şeyhülislam Dürri Efendi'nin fetvasını bizim saflarımıza atardı. Mustafa Kemal Atatürk 1933 yılında şunları söylüyordu. Bazı şeyler vardır ki bir kanunla emirle düzeltilebilir. Ama bazı şeyler vardır ki kanunla, emirle, milletçe omuz omuza boğuştuğunuz halde düzelmezler. Adam fesi atar, şapkayı giyer ama alnında fesin izi vardır. Siz sarıkla gezmeyi yasaklarsınız, kimse sarıkla dolaşamaz. Ama bazı insanların başındaki görünmeyen sarıkları yok edemezsiniz. Çünkü onlar zihniyetinin içindedir. Zihniyet binlerce yılın birikimidir. Bu birikimi bir anda yok edemezsiniz. Onunla sadece boğuşursunuz. Yeni bir zihniyet, yeni bir ahlak yerleşinceye kadar boğuşursunuz ve sonunda başarılı olursunuz. Bugünlerde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki laiklik anlayışının, Fazilet Partisi'nin laiklik anlayışını uyduğu iddia ediliyor. Aşağıya aldığım iki not dahi bu benzetmenin saçmalığını belirlemeye yeter sanıyorum. Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'nda yapılan ilk değişiklik şuymuş. Kongre, bir dinin kabulünü öngören veya dini gereklerin serbestçe yerine getirilmesini yasaklayan yasalar geçiremez. Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi bu değişikliğe dayanarak 1947'de bir yorum getirmiş. Ne eyalet yönetimleri ne de federal hükümet kilise kurabilirler. Dinsel faaliyetler ve kurumlar hangi adı alırlarsa alsınlar, dini öğretim ve uygulama için hangi yolu seçerlerse seçsinler, miktarı ne olursa olsun vergi geliriyle desteklenemezler. Eyaletler ve federal yönetim açık ve gizli olarak dinsel örgütlerin ve grupların hiçbir faaliyetine katılamaz. Bu grup ve örgütler aynı şekilde devletin faaliyetlerine katılamazlar. Profesör Doktor Türker Alkan, Radikal Gazetesi 4/11/1999. 5 Ocak 1982 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Bölge Mahkemesi Yargıcı William R. Overton tarafından verilen ve Science dergisinde yayımlanan karar. 19 Mart 1981'de Arkansas Valisi 1981 tarih ve 590 sayılı yasa tasarısını onaylayarak yaratılış bilimiyle evrim bilimine okullarda dengeli ağırlık verilmesi adıyla yasalaştırmıştır. Tasarı ARKSTAT-ANN 80-1663-ET-SEQ-1981-SUPP kodunu taşımaktadır. Yasanın temel amacı ilk cümlesinde şöyle ifade edilmektedir. Bu eyaletteki resmi okullar öğretimde yaratılış bilimiyle evrim bilimine dengeli ağırlık vereceklerdir. 27 Mayıs 1981'de 590 sayılı yasanın 3 ayrı kıstasa göre anayasaya uymadığını ileri süren bu dava açılmıştır. İki modelli yaklaşımın, sahte pedagojisinin yanı sıra bölüm 4A'nın makul bir öğretici değeri de yoktur çünkü bu bölümde tanımlanan yaratılış bilimi bilim değildir. Birçok tanık bilim için tanımlar ileri sürmüştür. Sözel olarak bilim, bilim camiasınca kabul edilen şey olarak tanımlanmıştır. Bu tanımla açıkça işaret edildiği gibi özgür bir toplumda bilginin bilime dönüşebilmesi için yasamanın ruhsatına ihtiyaç yoktur. Daha doğru bir deyişle, bilimin en temel özellikleri şöyle sıralanabilir. 1. Rehberi doğa yasalarıdır. 2. Açıklamaları doğa yasalarına dayanmak zorundadır. 3. Deneyle sınanabilir olmalıdır. 4. Hükümleri geçicidir, yani belli bir alanda muhakkak son sözü söylemiş değildir. 5. Çürütülebilirdir. Rus ve diğer bilim tanıkları. Yaratılış bilimi bölüm 4A'da tanımlandığı şekliyle bu zorunlu ölçütlere uymamaktadır. Birincisi, bu bölüm yoktan var ediliş tarzında ani bir yaratılışı savunan 4A bir maddesi etrafında dönüp dolaşmaktadır. Böyle bir kavram bilimsel değildir çünkü doğa yasalarına bağlı olmayan doğaüstü bir müdahaleye dayanmaktadır. Doğa yasalarıyla açıklanamaz, sınanamaz ve çürütülemez. Anayasanın birinci maddesinin içerdiği ilkelere ve nasıl uygulanacaklarına kamuoyu yoklamaları veya çoğunluk oyuyla karar verilemez. Anayasal bir devlet sisteminde 590 sayılı yasa taraftarlarının çoğunlukta mı yoksa azınlıkta mı olduklarının konuyla hiçbir ilgisi yoktur. Büyük veya küçük hiçbir grup devlet organlarını, ki resmi okullar bunların en önde gelenleri ve en etkili olanlarıdır, kendi dini inançlarını başkalarına aşılamak için kullanamaz. Mahkeme bu kararı değerli yargıç Frankfurter'in veciz bir şekilde ifade ettiği şu düşünceyle bitirecektir. Şu inancımızı bir kez daha yineleriz ki, ülkemizin bekası, devlet ile dinin birbirinden tamamen ayrı tutulmalarının, hem devlet için hem de din için en iyi yol olduğunu inanmamıza bağlıdır. Eğitim İdare Heyetine karşı Everson, 330 U.S. S59'da, başka hiçbir alanda olamasa bile, din ve devlet arasındaki ilişkilerde sağlam çitler iyi komşular yaratır. Eğitim İdare Heyetine karşı McCollum, 337 U.S. 203-232, 1948. 590 sayılı yasanın uygulanması sürekli olarak yasaklanmıştır. Alman İstihbarat Teşkilatı Başkanı Dr. Peter Frisch'in 6 Nisan 2000 tarihli Milliyet Gazetesi'ne verdiği demeçten notlarımı aldığım bölüm. Birkaç yıl önce yıllık istihbarat raporunu açıklarken aşırı dince İslamcı gelişmeleri Almanya için büyük tehlike olarak göstermiştiniz. Aradan geçen zamanda bu tespitiniz değişti mi? Bu tehlike hala mevcut. Bu grupların yeterince zamanı var ve bu durum yüzyılın gelişmesi. Bunu zamanında fark etmeli ve önlem almalıyız. Almanya'da büyüyen çocukların demokrasilerde halkın hükümranlığını temel prensiplerine karşı yetiştirilmesine göz yumamayız. Mesela milli görüşün Türkiye'de laikliğe karşı mücadelesi Almanya'da da etkisini gösteriyor. Burada devlet ve din işlerinin ayrımı prensibine yönelik kışkırtmacılık çabalarına karşı kesin tavır almak zorundayız. Bu tehlike büyük ölçüde milli görüşten geliyor. Aşırı dinci gruplar, Almanya'da Alman toplumuna paralel ve kendi prensiplerine göre yaşayan toplumlar yaratmaya yöneliyor. Bu paralel toplumda yaşayan insanlar, çocuklarının okul gezilerine katılmasına bile karşı çıkıyorlar. Bizim temel prensiplerimize uymayan bir takım şeylerin propagandası yapılıyor. Profesör Doktor Türker Alkan, 16.1.2000 tarihli Radikal Gazetesi'nde "Amerika'da din neden güçlüdür?" başlıklı makalesinde şöyle diyor. Yıllardır Amerika'daki kadar laiklik, Amerikan türü laiklik deyip duruyor bazıları. Amerikan anayasası ve yüksek mahkemenin çeşitli kararlarıyla oluşan ayrım duvarını görmezlikten gelerek. Devlet okullarında İncil okumanın, dua etmenin, hatta dua niyetine bir dakikalık sessiz duruşun, bile Anayasa Mahkemesi tarafından yasaklandığı Amerika'daki laiklik uygulamasını yumuşak din derslerinin anayasayla zorunlu kılındığı, devletin din adamı yetiştirdiği Türkiye'deki uygulamayı ise nedense sert buluyorlar. Ve laikliği dine karşı bir komplo olarak görüyorlar. Oysa dini en etkin biçimde egemen olacağı bireysel vicdana yönlendiren laiklik, hiç de başarılı olmadığı devlet yönetiminden dini ayırmakla hem dine hem de devlete büyük bir iyilikte bulunmaktadır. Dini asıl kötülüğü edenler, din kurumunu devlet işlerine sokarak yıpratanlar, dini siyasal ihtiraslarına ve çıkarlarına alet edenlerdir. Amerikan örneğinin de sergilediği gibi din ve devlet işlerinin ayrılması ancak dinin güçlenmesi ve etkin olması sonucunu doğurabilir. Bir de bizdeki duruma bakın. Erbakan'dan Adnan Hoca'ya, İktaci'ye kadar uzayan dine dayalı siyaset girişimleri sonucunda din güçlendi mi yoksa zayıfladı mı, ne dersiniz? Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ek bir nolu protokolün ikinci maddesinde şu hükme yer verilmiştir. Kimse tahsil etmek hakkından mahrum edilemez. Devlet, eğitim ve öğretim sahasında deruhte edeceği vazifelerin ifasında ebeveynin bu eğitim ve öğretimi kendi dini ve felsefi akidelerine göre temin etme hakkına riayet edecektir. Bu madde yanlış yorumlanarak 8 yıllık eğitim ve İmam Hatip okullarının sayısına devletimizce yapılan müdahalelerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ek bir nolu protokolün ikinci maddesine aykırı olduğu iddia edilmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yıllarca hakimlik yapan Profesör Doktor Feyyaz Gölcüklü ve komisyon üyesi Profesör Doktor A. Şeref Gözübüyük tarafından yazılan ve 1998'de ikinci baskısı yapılan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması adlı eserde bu madde şöyle açıklanmaktadır. Ders programlarının yapımı ve düzeni ilki olarak devletlerin takdir ve yetkisi içindedir. Aksi takdirde kurumlaşmış bir öğretim düzeni kurmak imkansız olacaktır. Buna karşılık